Ayrım 29. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 242. Kondor şaşkın bakışlarını hala üzerimden ayırmamıştı. Kızgınlıkla homurdandı. Şuna da bakın, yeni bir iyilik meleği. Bu konuya kendinizi iyice kaptırdığınızı görüyorum. Psikolojik güçlerle ilgili olarak söylediklerime bile dikkat etmişsiniz. Ayrıca klinik bulgularınıza bakınca farkında olmadan kendim için gerçek bir asistan ve danışman bulduğumu görüyorum. Ayrıca eliyle sinirli bir halde saçlarını karıştırmaya başladı. Aslında söylediğiniz çok aptalca bir şey sayılmaz. Özür dilerim. Aptalca terimini tıbbi anlamda kullandım. İlginç, gerçekten çok ilginç. Edith'in mektubunu okuduğum zaman ben de kendi kendime bu tutkulu tavırdan faydalanıp iyileşmeyi hızlandırmanın mümkün olup olamayacağını sormuştum. Bu hiç de fena bir fikir değil. Amatör meslektaşım. Konuyu uygun şekilde düzenlemek de çok kolay. Onu İsviçre'de Engadin'deki bir yakın arkadaşımın kliniğine gönderebilir, eski bir tedavi yöntemini yeni olarak tanıtıp uygulatabiliriz. İlk aşamada gerçekten etkileyici sonuçlar alınacağı ve mutluluk dolu teşekkür mektupları alacağımız kesin. Tedaviye umutla yaklaşması, hava değişimi, yer değişimi, artan enerjisi, bütün bunlar başlangıçta lehte çalışacak ve 14 günlük bir engadin kürü onu, sizi ve hatta beni bile hayretlere düşürecek kadar başarılı olacaktır. Ama sevgili teğmenim, bir doktor olarak ben, olayın başından çok seyrini ve sonucunu düşünmekle sorumluyum. Bu tür delicesine bir umudun ardından gelecek çöküşü de hesaba katmak zorundayım. Üstelik bu çöküş kaçınılmaz. Evet, kesinlikle kaçınılmaz. Bir doktor olarak satranç oyuncusu, sabır oyuncusu olarak kalabilirim. Ama yıkıcı olamam. Özellikle de bedelini karşımdaki ödemek zorunda kalacaksa. Ama siz de bu şekilde biraz iyileşme sağlanabileceğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. İlk aşamada belirgin bir ilerleme sağlayacağız. Kadınlar bu konuda genellikle duygularının ve hayallerinin etkisiyle beklenmedik derecede olumlu sonuçlar gösterebiliyorlar. Ama bir de birkaç ay sonrasını düşünün. Hep bahsettiğimiz psikolojik güçler yitirilmeye başlanıp, coşan istek azalıp, kamçılanan iradesi tükenip, iyileşme hırsı kaybolduğunda neler olacağını. Haftalarca süren tedaviler ve eziyete rağmen, iyileşmesinin şu anda kesilmiş gibi davrandığı tam bir iyileşmenin olmadığını, olamayacağını öğrenince neler yaşayacağını düşünün. Lütfen böyle bir durumun, sabırsızlık içinde kıvranan, duygusal biri için nasıl bir felaket olacağını gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bizim durumumuzda söz konusu olan basit, küçük bir iyileşme sağlamak değil ki, yavaş ve güvenli bir şekilde ilerleyen sabrın yerine tehlikeli ve atak olan sabırsızlığı koymak gibi bir temel değişiklik. Onu böylesine aldattıktan, umutlarının yıkılmasına neden olduktan sonra, bana, başka bir doktora ya da başka bir insana güven duymasını nasıl bekleyebiliriz? Ne kadar kötü ve acı olsa da gerçeği söylemek daha doğru. Tıpta yaraya neşteri vurmak en kesin ve doğru çözümdür. Olacağı geciktirmenin hiçbir yararı yok. Böyle bir ikiyüzlülüğü yapmaya vicdanım el vermiyor. Düşünüp kararı siz verin. Benim yerimde olsanız buna cesaret eder miydiniz? Evet diye yanıtladıysam da aynı anda bu ani yanıtımdan ben de ürktüm. Yani demek istiyorum ki, çekingenlikle ekledim, tüm gerçeği biraz iyileşme sağlandıktan sonra söylemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Sizden gerçekten çok özür dilerim, saygıdeğer doktor. Bu belki yanlış ve aptalca görünüyor ama son günlerde siz de benim gibi bu insanların bir umuda, onlara yardımcı olacak bir sözcüğe nasıl özlem duyduklarını görseydiniz, onlara gerçeğin söylenmesi gerektiği kesinlikle doğru. Ama bence bunu kaldırabilecekleri zaman yapmalıyız, şimdi değil, saygıdeğer doktor. Size yalvarıyorum. Şimdi değil, hemen değil. Bir an için sustum. Bakışlarındaki merak dolu şaşkınlık dikkatimi çekmişti. Peki ama ne zaman? Düşünüyordu ve ayrıca, bu riski kim üzerine alacak? Eninde sonunda bu gerçeğin açıklanması gerekecek ve o zaman hayal kırıklığı 100 kat daha tehlikeli hale gelecek. Bu bir ölüm kalım meselesi olacak. Böyle bir sorumluluğu gerçekten üzerinize alabilir misiniz? Evet diye yanıtladım kararlılıkla. Sanırım bu ani kararımın tek nedeni Aksini söylesem onunla hemen malikaneye gitmek zorunda kalacak olmaktan korkmamdı. Bu sorumluluğu tamamen üzerime alıyorum. Şimdilik tam bir iyileşme olacağı umudu içinde yaşamasının, Edith'in biraz olsun iyileşmesine büyük yarar sağlayacağından eminim. Daha sonraları eğer bir açıklama yapıp bizim yani benim boş konuşmamın sonucu olduğunu söylemek gerekirse bunu itiraf edeceğim ve eminim Edith bunu anlayacaktır. Doktor Kondor gözlerini bana dikti. Hay Allah, neyse diye mırıldandı. Daha sonra, ne kadar büyük bir sorumluluk altına girdiğinizin farkında mısınız? Ve işin tuhafı, bu kendinize güvenle başkalarını da inançlarınızın peşinden sürüklüyorsunuz. Öncelikle onları ama şimdi korkarım beni de. Madem bir kriz çıktığı takdirde Edith'i sakinleştirme sorumluluğunu üstünüze alıyorsunuz, bu durumda olayın yönü değişiyor. Belki sinirlerinin yatışması için birkaç gün daha bekleyebiliriz. Ancak sizi uyarmak isterim, saygıdeğer teğmen. Bu tür sorumluluklardan geri dönüş yoktur. Sizi bu konuda uyarmak benim için bir görevdir. Biz doktorlar, her ameliyattan önce hastayı uyarmak, onlara ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlatmak sorumluluğunu taşırız. Bu kadar zamandır sakat olan bir hastaya tamamen iyileşebileceği umudunu vermek, onu neşter altına yatırmaktan çok daha tehlikeli, çok daha fazla sorumluluk yükleyen bir şey. Üzerinize aldığınız sorumluluğu iyi düşünün. Aldatılan bir insanı yeniden normal duruma getirmek çok zordur. Belirsizliklerden hiç hoşlanmam. Asıl amacım olan kekesfalvalara hemen ve dürüstçe bunun bizim durumumuza yarar sağlayamayacak bir yöntem olduğunu, bizim biraz daha sabır göstermemiz gerektiğini söylemekten vazgeçmem için size tam anlamıyla güvenmem gerekir. İleride beni yarı yolda bırakmayacağınızdan emin olabilir miyim? Kesinlikle. İyi öyleyse. Kondor önündeki bardağı bir hareketle ileri itti. İkimiz de bir yudum bile içmemiştik. Ya da her şeyin iyi gitmesini umalım. Çünkü bu geciktirmeden dolayı kendimi pek rahat hissetmiyorum. Size ne yapmayı düşündüğümü açıklayayım. Gerçekten bir adım bile uzaklaşmayacağım. Onlara Engadin'de bir tedavi önereceğim. Ama Vienno'nun yönteminin henüz çok yeni ve az denenmiş olduğunu, bu nedenle mucize beklenmemesi gerektiğini özellikle belirteceğim. Eğer buna rağmen onların kafasını size duydukları güvenin de etkisiyle boş umutlarla bulandırmayı sürdürecek olursanız, durumu tekrar rayına oturtmakta sizin, yalnızca sizin sorumluluğunuz olacak. Bana söz verdiniz. Doktorluk etiği ve vicdanım yerine size güvenmekle belki hata yapıyorum. Bunun sorumluluğu ise benim. Sonuçta ikimiz de bu hasta kızcağızın iyiliğini istiyoruz. Kondor ayağa kalktı. Dediğim gibi size güveniyorum. Eğer hayal kırıklığından kaynaklanan bir kriz yaşarsak konuyu çözeceğinize inanmak istiyorum. Umarım sizin sabırsızlığınız benim sabrımdan daha iyi sonuçlar doğurur. Zavallı küçük kıza birkaç hafta daha zaman tanıyalım. Belki bu arada gerçekten bir ilerleme sağlanır. Bu durumda ona yardımcı olan ben değil, siz olacaksınız. Neyse konu çözümlendi. Artık zamanı geldi, gitmeliyim. Dışarıda beni bekliyorlar. Meyhaneden çıktık. Araba kapının önünde onu bekliyordu. Kondor'un arabaya bindiği son anda dudaklarım onu geri çağırma isteğiyle kıpırdadıysa da sesim çıkmadı. Bu arada atlar yola koyuldu. Artık araba yola çıkmış, ok yaydan fırlamıştı. 3 saat kadar sonra kışladaki masamın üzerinde şoförün getirip bıraktığı aceleyle yazılmış küçük bir not buldum. Yarın sabah mümkün olduğunca erken gelmeye çalışın. Size anlatacak o kadar çok şey var ki. Biraz önce Doktor Kondor buradaydı. 10 gün içinde hareket ediyoruz. Tanrım, o kadar mutluyum ki. Edith. Tam da o gece elime böyle bir kitabın geçmiş olması çok tuhaftı. Aslında çok iyi bir okur sayılmazdım. Kışladaki odamın kitaplığında yalnızca yönetmelikler ve askerlikle ilgili kitaplar gibi toplam 7-8 kitap duruyordu. Onların yanında ise askeri okuldan getirdiğim, ancak hiçbirinin kapağını açma zahmetine bile girişmediğim 2 düzine kadar klasik. Bunları getirmenin nedeni büyük olasılıkla, kalmak zorunda olduğum soğuk, çıplak kışla odasına biraz sıcaklık, biraz kişilik kazandırma isteğimdi. Bunların arasında oldukça garip bir şekilde sahip olduğum ve sayfalarının ancak yarısı açılmış birkaç kötü baskılı, kötü ciltli kitap da vardı. Sürekli gittiğimiz kafeye zaman zaman ufak tefek, tıknaz, gözleri sürekli çapaklı olan bir sokak satıcısı geliyor ve ısrarlı bakışlarıyla satın almamız için mektup kağıtları, kalemler ve askeri çevrelerde yeğlendiğini düşündüğü değişik türde ucuz kitaplar sunuyordu. Bunlar genellikle Casanova'nın aşk maceraları, Decameron, bir şarkıcı kızın anıları, komik garnizon öyküleriydi. Acıdığım, yalnızca acıdığım için ya da kendimi onun tutkulu ısrarlarından korumak amacıyla arada sırada bu kötü baskılı, değersiz kitaplardan 2-3 tanesini satın alıp okumadan kitaplığın bir kenarına bırakıyordum. O gece ise hem yorgundum hem de sinirlerim aşırı derecede gergindi. Hemen uyuyamayacağımı biliyordum. Uyuyamayacak ve mantıklı bir şeyler düşünemeyecek kadar da bitkin olduğumu hissediyor, kafamı dağıtacak, uykumu getirecek bir şeyler arıyordum. Uykuya dalana kadar birkaç sayfa okuyarak oyalanmak iyi olacaktı. Çocukluğumdan şöyle böyle anımsadığım resimli masalların en iyi uyuşturucu etkiyi yapacağı düşüncesi içinde Binbir Gece masallarını alıp yarı uykulu bir halde uzandım. Sayfaları çevirmeye bile üşenecek kadar uyuşuk bir haldeydim. Böyle durumdayken kişiler genellikle önlerine hazır geleni okur ve açılmamış sayfaları olduğu halde bırakıp atlamayı yeğlerler. Ben de kitabın başındaki Şehrazat ile Kral hakkındaki öyküyü üstünkörü okumaya başladım ve sonra da okumaya devam ettim. Sonra birden irkildim. Okuya okuya yolun ortasına yığılmış, felçli bir ihtiyarla karşılaşan delikanlının masalına gelmiştim. Felçli sözcüğü içimde birdenbire derin bir acı duymama yol açıp sinirlerim şimşeği andıran bir düşünce çağrışımıyla gerildi. Masaldaki felçli ihtiyar genç adama yürüyemediğini, çok zavallı durumda olduğunu söyleyerek yardım dileniyor, delikanlının onu sırtına alarak şehre kadar taşıması için yalvarıyordu. Genç adamsa ona acıyarak eğilip adamı sırtına alıyordu. "Niçin acıyorsun aptal? Acımana ne gerek var?" Ancak bu yardım dilenen, zavallı görünümlü ihtiyar aslında kötü yürekli bir cin, bir büyücüydü. Delikanlının sırtına yerleşince kıllı çıplak bacaklarını sıkıca boynuna dolamıştı. Artık yardımsever delikanlının onu silkeleyerek ondan kurtulması olanaksızdı. Böylece artık ihtiyar büyücü kamçılayarak, azarlayarak yardımsever kurtarıcısına eziyet ediyor, onu durdurak bilmeden acımasızca her istediği yere götürmeye zorluyordu. Genç adam ne yaptıysa ondan kurtulamıyor, artık kendi istediği hiçbir şeyi yapamıyordu. Bir binek hayvanı, zavallı gördüğü adamın esiri olmuştu. Dizleri dayanamayacak kadar ağrısa da, dudakları susuzluktan kurusa da, vücudu onu taşıyamayacak kadar bitkinleşse de, o artık merhametinin cezasını çekmeye, bu kötü, hain, kurnaz ve yaşlı adamı kurtulması olanaksız bir kader gibi sonsuza dek sırtında taşımaya zorunluydu. Okumaya ara verdim. Kalbim sanki göğsümden fırlayacak gibi hızla çarpıyordu. Öyküyü okurken birden bu ihtiyar yabancının yaşlı gözlerle yerde yatarken yardım dilenmesi ve zavallı delikanlının sırtına binişi gözlerimin önünde canlandı. Ama bu tablodaki cinin aklaşmış, seyrek, ortadan ayrılmış saçları ve altın çerçeveli gözlüğü vardı. Düşlerde görülen şekillere bilinen yüzlerin ve çevrelerin yerleştirilmesi gibi ben de okuduğum masalı gözümde canlandırırken yaşlı cinin yerine Kekesfalva'yı koymuş ve kendimi de kamçılanan, işkence edilen binek hayvanı olarak kullanılan talihsiz delikanlı ile özdeşleştirmiştim. Masalın öylesine içine girmiştim ki boğazıma dolanan bacakların baskısını hissediyor, soluk alamıyordum. Kitap elimden düştü, kas katı olmuş bir halde öylecesine kala kaldım. Kalbimin delicesine çarptığını duyuyordum. Uyuduğum sırada da bu hain ihtiyar düşü beni bir an olsun rahat bırakmadı. Nereye kaçacağımı bilemiyor, çaresizlik içinde çırpınıyordum. Sabah uyandığımda saçlarım terden sırılsıklandı. Uzun bir koşudan dönmüş kadar bitkindim. Sabahı arkadaşlarımla ata binerek geçirmemin, ayık ve dikkatli bir şekilde görevimi yapmamın da pek bir yararı olmadı. Öğleden sonra kaçınılmaz olarak malikanenin yolunu yürürken bu gizemli yükü yine sırtımda hissettim. Artık taşıdığım sorumluluğun eskisinden çok farklı ve çok daha ağır olduğunu biliyor, bundan dolayı vicdan azabı çekiyordum. O akşam parktaki bankta oturmuş, yaşlı adama kızının yakında iyileşeceği umudunu verirken, bu tamamen duyduğum acıma duygusu yüzünden gerçeği söyleyememekti. İstemeden, hatta tamamen iradem dışında ağzımdan çıkan bir abartmaydı. Ama asla bilinçli bir yanıltma, haince bir aldatma değildi. Ne var ki, artık yakın zamanda bir iyileşme sağlanmasının olanaksız olduğunu bildiğim için sürekli olarak soğukkanlı, sağlam, tedbirli ve dayanıklı olmak durumundaydım. Aylarca, haftalarca işleyeceği suçun her ayrıntısını ve hatta savunmasını planlayan bir cani gibi içten pazarlıklı, yapmacık bir davranış biçimi benimseyip insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyecek, sahte tavırlarla onları kandıracaktım. Yaşamımda ilk kez yeryüzündeki en büyük kötülüklerin kaynağının vahşet ve kötü niyet değil, kişilerin yenemedikleri zayıflıkları olduğunu anlıyordum. Kekes falvalarda her şey tam da düşündüğüm ve gerçekleşmesinden korktuğum şekilde oldu. Daha kulenin terasına ayak basmamla birlikte Edith'in sevinç dolu bakışlarıyla karşılandım. Aslında ilk anda dikkatleri üzerimden uzaklaştırmak amacıyla özellikle çiçek bile getirmiştim. Ancak Edith beni görür görmez birdenbire haykırdı. "Aman Tanrım, yine çiçek getirmişsiniz. Buna hiç gerek yoktu. Ben prima donna değilim ki." Sonra yanına oturmamla birlikte bir an için ara vermeden anlatmaya başladı. Mutluluk dolu bir sesle, coşku içinde anlatıyor da anlatıyordu. Olağanüstü bir insan olan Doktor Condor ona yeniden cesaret ve umut vermişti. 10 güne kadar İsviçre'ye, Engadin'deki bir sanatoryuma gideceklerdi. Artık kesin sonuca ulaşma umudu varken fazladan bir gün bile beklemelerine ne gerek vardı? Uygulanan saçma sapan yöntemlerle bir sonuca ulaşılamayacağını, hatalı olduklarını, elektroterapilerin, masajların ve takılan aptal protezlerin tek başına yararsız olduğunu başından beri biliyordu. Tanrı'ya şükür bir çözüm umudu doğmuştu. Daha önce hiç itiraf edemediği bir şeyi artık açıklayabilirdi. 2 defa intihar etmeyi istemiş ancak başaramamıştı. Bir insanın onun durumunda yaşamayı sürdürmesi olanaksızdı. Bir dakika bile yalnız yaşayamadan, daima her adımında, her hareketinde başkalarının yardımına ve desteğine gereksinim duyarak, sürekli başkalarının bakışlarını üzerinde hissederek, kollandığını fark ederek ve bu arada onlar için bir yük, bir kabus, dayanılması güç bir acı olduğunu bilmenin ezikliğini hissederek uzun bir yaşam sürdürmek, işte bu olanaksızdı onun için. Tam zamanıydı bu tedavinin, onun çabucak iyileşmek için nasıl bir gayret sarf ettiğini görecektim. Bir sonuca ulaşmadıktan sonra ufak tefek iyileşmelerin ne anlamı olabilirdi? İyileşmek tam olarak tüm sorunlardan kurtulmaktı. Yoksa kişiye sağlığına kavuştu denilebilir miydi? Sağlıklı olmak, ah bu ne güzel, ne olağanüstü bir duyguydu. Yalnızca düşüncesi bile olağanüstüydü, harikaydı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 250.